Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop kültürünün 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir dejavu yaşıyorum acaba neden? Uzun bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Özellikle yoğunluklarımız vesaireden dolayı çok uzun zamandır yoktuk ama güçlü bir ekiple geri döndük tekrardan. En son yayınımızı Matias ve Gino transferi zamanında yapmıştık. Düşünün oradan sonra ne sular aktı, neler oldu. Tüm dünyada futbolda, sporda. Yanımda çok güzide çocukluk arkadaşlarım. Erdoğan ve Barbaros var. Mahlaslarıyla hoş geldin diyeyim. Mahlas şakamızı da yapalım. Ben Sambacı Mustafa. Behçet Mahlazı'yla Erdoğan ve BT13 Mahlazı'yla Barbaros. Hoş geldiniz diyeyim. Barbaros'cum nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl
İyi
geçti
abi,
bu
sağ
süreç?
olasın.
Nasıl gidiyor?
Gayet güzel geçti. Özlemişiz tekrardan ortamlara dönmeyi. Keyifli tekrardan bu ortamlara girmek. Özlemişiz. Erdoğan'cığım sen nasılsın?
İyiyim şey mi bu? İsmail Kartal taklidim bu. Ne var ne yok?
Aynen.
İyi. Sen ne var ne yok? İyiyim ben daha. Ben de.
Müslümanlığa da bağlıyım.
Ben de özlemişim ya. Bayağıdır yapmıyorduk. Ama sanmasınlar ki izlemiyoruz etmiyoruz. Hala en derinliklerinde her masada her yerde sporun her alanında varız.
Evet. Fark etmişsinizdir. Üzerimizde birazcık laçkalık var. Biz dinleyenleri kandırmayı sevmeyiz. Programın 20 dakikalık kısmını kaydetmiştik. Güme gittiği için tekrar kayıt alıyoruz. O yüzden affınıza sığınıyoruz ama konuştuğumuz konuları tekrardan aynı içtenlikle değinmeye çalışacağız. Çok güzel konularımız var çünkü bugün. Bildiğiniz gibi programlara da isim vermeyi çok seven bir ekibiz. O konuya da takıntılıyız. Bu tarz huylarımız var. Premier Lig'i konuştuğumuz Premier misin yemez misin kısmıyla başlayacağız. Şampiyonluk yarışının çok kızıştığı bir Premier Lig sezonu. Özellikle 3 takımın yarıştığı sezon çok yakın zamanda hatırlamıyorum ben. Liverpool, Arsenal, City kazandığı takdirde hatta 57, 56, 55 şeklinde dizilecekler. Tabii Premier Lig'de başka önemli gelişmeler de oldu. Klopp'un ayrılacağını açıklaması gibi. İşte Arsenal'in düşüşü, şimdi yükselişi, City'nin dalgalı form grafiği derken size tek tek sormak istiyorum. Barbaros'cum senle başlayalım. Senin bu yarışta adayın kim? Hani bu parametrelerin hepsini değerlendirdiğinde.
Ben gerçekten bu yarışta destekçisi olduğum takım kesinlikle Liverpool. Zaten son noktalarda artık bu kulüple ilgili işte açıklamalardan sonra da olay birazcık daha magazinel noktalara geldi. Ama futbolun gerçekleri ne yazık ki bu finansın iç piyasaya girmesiyle tamamen değişiyor. Dolayısıyla bu Arapların gücü son düzlükte kendini gösterecektir ve City alacaktır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Erdoğan?
Abi ben de tabii ki de Klopp'tan dolayı Liverpool'un olmasını istiyorum. Hatta hani belki şampiyon olurlarsa bütün taraftar kitlenip Liverpool şeye Jürgen Klopp'a yüklenip devam etmesi için bayağı baskı olacaktır diye düşünüyorum. Yani futbol tanrısı böyle hikayeleri sever. Bana Klopp'un olacağını yani düşündürtüyor bu durum. Bilmiyorum bakalım yani Klopp da hani bakalım yani sözünün arkasında durabilecek mi? Sonuçta bir söz verdi, yorulduğunu ifade etti. Ama o bir daha kana girdiği zaman o şampiyonluk bakalım yine aynı kararda kalabilecek mi? Burada ben aralarında oynayacakları maçların belirleyici olacağını düşünüyorum. City'nin Liverpool'a gitmesi, City'nin Arsenal'ı evinde ağırlaması bu iki maç kritik olacaktır. Arteta'nın çimenler de ezileceğini düşünüyorum. Yani filler tepişir, çimenler ezilir olup Arteta'nın yine kazanamayacağı bir yarışa girdiğini düşünüyorum.
Yani evet, güzel bir noktaya değindin. Çünkü bu sene özellikle Liverpool çok az maç kaybederek gelmişti. Arsenal'e kaybetti en son. Zaten iki mağlubiyeti var. Biri Arsenal deplasmanı. Aslında büyük maçları da hep hedef maçları da iyi oynadı. Ben o yüzden biraz Liverpool'a yaklaşmak istiyorum. Hem gönlüm orada hem biraz rasyonel bakmaya çalışıyorum. Özellikle birkaç hafta içinde Salah da sağlıklı bir şekilde sahaya dönerse o son haftalarda güzel bir taşıyıcı olacaktır takım için. Yani City'de de Kevin De Bruyne aynı şekilde döndü. Şu an form tutuyor vesaire. Ama oradaki şeyi biraz merak ediyorum açıkçası. Hani Guardiola'nın bazı inatları devam eder mi? O biraz onlar için etkileyici olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne odak kaydırmaları durumu da var. Eğer hani iyi giderlerse oraya odak kayarsa ne olur? O zaman Liverpool Avrupa Ligi oynadığı için bir adım daha öne geçer gibi. Değişik parametreler var dediğimiz gibi işin içinde. Ama yani
Bir ufak
Arteta'yı
soru sorayım.
tabii.
Darwin Nunez yerine daha bitirici bir forvet olsaydı şu anda lig daha farklı noktada olur mu sizce?
Yani Darwin Nunez bir eşek. Doğruya doğru. Ama hani yani ne mesela Kane mi mesela yani? Hani Harry Kane olsaydı mı acaba böyle
Harry
yani
Kane. Yani
doğru
o
mu?
daha bitirici. Evet. Yani bu tarz bir şey olur.
Bir
Benzema olur
Benzema
mesela.
olsaydı Arabistan'dan
Heh.
gibi gibi.
Benzema.
Ya evet, Nunez'in şöyle bence kötü bir futbolcu değil. Çok para verildi. O parayı şu an karşılayamadığı için de haliyle bir baskı var. Zaten Anfield zor bir yer oynamak için. Yani birazcık kötü bir başlangıç hakikaten. Yani para çok bence. Bu kadar maliyetli olmasaydı gelişi, ha işte biz de bu adamı yatırımlık aldık işte bir şekilde olur birkaç yıla beklenirdi ama dediğin gibi şimdi bitiriciliği çok
Beklenti yüksek.
alay konusu olacak yerlere geliyor. Yani bazen çok enteresan goller de atıyor ama frekans o şeyde değil. Ya yani Benfica'da çok frekanslı yapıyordu güzel işleri. Burada o frekans düşünce çok sırıtıyor. Aynı şey işte Chelsea'deki Nicolas Jackson'da konuşuluyor. Birçok forvet var ya yani. Premier Lig gol atması zor bir yer gerçekten.
Ama en son mesela Nunez son attığı golde, son maçlık golde yani aşırtma çok güzel bir gol attı
Çok
mesela.
güzel oldu.
Solunda bomboş Jota olmasına rağmen yine kendine güvenip hala da hani denemeye devam etmesi bir noktada aslında saygı duyulan bir nokta yani bence. Ben burada yani Jürgen Klopp'un izlediğim kadarıyla son maçlarda özellikle hala aynı ritüellerine devam ettiği. Hani aslında bir bırakıyorum demesinde bir yılgınlık yok yani adamın. Hala aynı şekilde istekli görüyorum onu. O yüzden de bence güzel bir veda edecektir eğer veda edecekse. Tabii devamı ne olacak onu da bir sorayım size. Yani sizce Liverpool next coach kim? Yani şu an en son gördüğüm yabancı sitelerde işte oranlar açıklanmıştı. Xabi Alonso ile Okan Buruk kafa kafaya gidiyor.
Siteyi açan ben olsaydım aynen bu şekilde yapardım oranları. Ama rasyonel baktığımızda muhtemelen Xabi Alonso için hem Liverpool hem Real Madrid hem de Tuchel sonrası Bayern Münih 3 eski oynadığı takım herhalde. Ya bir dönem şöyle bir soru sorardık hani abi hangi futbolcu yerinde oynadın? Johan Gorkuf cevabı verirdi çok yakışıklı diye. Ben artık orada tamamen Xabi Alonso yani. Adamdan güzel hayat yok şu an resmen. Çok iyi
Ve
formda.
yani hiç bir buz adam yani. Daha önce birine Iceman denmeseydi ona denirdi herhalde yani. Hani Raikkonen olmasaydı hayatta herhalde ona denirdi. Çünkü hani adam Bayern'i üçlüyor, takıyor, gezdiriyor ortalıkta ve yani gülmüyor bile yani. Hani müthiş bir karizma şu an ve gerçekten başarısı hani inanılmaz bir başarı. Hani Müslüman olsa İsmail Kartal'la kapışırdı.
Çabrol'un tek eksiği o zaman şey Okan Buruk'un tek eksiği gülmesi diyebilir miyiz? Çabrol'a karşı. Bazı
Basın
gülüyor
toplantı
çünkü. Basın toplantılarında güzel inceler yapıp tekrardan gülmeleri tatlı oluyor. Ama İsmail Kartal'ı göndermeni de sevdim kardeşim. Güzelmiş.
yani benim aç samimi olarak bu üç takım masaya gelse Çebi olan son önüne Real Madrid'in ilgisinin o kadar abi ne olur gel şeklinde olacağını düşünmediğim için Çebi Alonso Liverpool eşleşmesi olur gibi geliyor. İşte bu esnada Avrupa'da yükselmeyi bekleyen ikinci grup teknik direktörlerde işte Ruben Amorim olsun, De Zerbi olsun. Buradan bu fırsattan yararlanabilirler. Çünkü hani Nagelsmann Tuchel döngüleri çok rezil oldular son birkaç senedir. O Alman loopundan çıkılacak gibi geliyor bana. Orada
Zaten
başka şeyler denenir gibi geliyor.
ben size bir şey söyleyeyim ya okuduğum kadarıyla daha hatta bugün düşen haberlerden biri de Zinedine Zidane'ı istedikleri Tuchel'in sezon sonuna kadar maçı götürüp ya da işte aldı artık daha rezil mağlubiyette bilmiyorum hani yani kovmazlarsa sonuna kadar Tuchel'le gidip sonra Zidane'ı getirmeyi planladıkları diye bir haber okudum. Zidane da olabilir yani Bayern Münih'e yakışabilecek bir tarz bir teknik direktör.
Ben de ufak bir soru sorayım o zaman size. İsmail Kartal yerine Jose Mourinho'nun gelmesini nasıl olur Fenerbahçe'ye?
Yani çok açık söylüyorum. Bütün Fenerli dinleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Ben bunu kendi Fenerli arkadaşlarıma söyledim. Fenerbahçe Alanya ile 2-2 kaldığı gece Jose Mourinho'yu getirdim. Sabah İsmail Kartal'ı sabah namazından sonra çağırdım yanıma. Gel. Öyle ya da böyle teşekkür ederiz bugüne kadar getirdiğin için. Çünkü param var ve Fenerlerde şu mod var yani. Hani tabii onu konuşacağız da hani buraya sıkıştırayım. Sanki şampiyon olmak tek seçenek gibi bir modları var. Hani Jose Mourinho gelse belki oradan sıyrılabilirlerdi. Ben Ali Koç kadar param olsa kesinlikle Jose Mourinho'yu alırdım şu an. Ve Jose Mourinho Real Madrid'e gitse de aşırı hoşuma gider. Keşke öyle bir şey olsa yani.
Bence de. Ben hala Mourinho'nun bir büyük takım şey daha olduğunu düşünüyordum. Hatta hala Chelsea'ye yakıştırıyorum. Hani ama Pochettino'yla girdikleri proje biterken hoca artık biraz yaşlanmış ve futbol salmış olabilir. Ya bir sonraki durak ya Fenerbahçe olurdu ya işte Real Madrid ilgisi olmaz diye düşünüyorum ama hiçbir senaryo gerçekleşmezse Olympiakos'ta Fatih Hocam'ın rakibi olabilir seneye. Öyle de bir hikaye güzel olur. Lucescu'nun oğlu Fatih Hoca Mourinho Yunanistan girdabında dolansınlar bakalım. Diyerek evet bu kısmımızı toparlayalım. Ve bir sonraki bölümümüz Marshall Planı'na geçelim. Marshall Planı'nda bildiğiniz gibi Amerikan sporlarına odaklanıyoruz. Buradaki ekibimizin temsilcisi Aytaç'ın da Amerikan futbol sezonunda olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Ona da başarılar dileyelim takımıyla birlikte. Bizi tekrar gururlandırmaya devam ediyor. Bir öte yandan Amerika'da da herhalde Amerikan Entertainment'ın zirvesi olan Super Bowl'u geride bıraktık. Öncesi, sonrası, devre arası her şeyle çok konuşulan bir etkinlik hepimizin malumu. Bu sene biraz spor kısmından çok magazine çok odaklanıldı. Taylor Swift gibi bir figürün NFL'deki işte ortama dalmasıyla. Hani o yüzden birazcık enteresan şeyler yazıldı, çizildi. Özellikle senaryo var Super Bowl'da işte bir şekilde Kansas kazandırılacak. Swift'ileri üzmeyelim falan gibi şeyler konuşuldu. Ama sahada da hani San Francisco çok hata yaparak biraz maçı verdi aslında. Belki alabilirlerdi gerçekten. Yani saha içinde de Kansas hak etti diyebiliriz. Burada tabii hani siz biraz daha uzaktan takip ediyorsunuz bize nazaran. Ama size de şeyi bir sorayım hani reklamlarıdır, devre arası şovudur. Hani onları illa duymuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Siz böyle gözünüze çarpan neler oldu? Erdoğan'cığım sana soralım.
Ya ben çok takip etmedim. Sonrasında hani Twitter'dan reklamları, commercial'ları izleme fırsatım oldu. Orada da zaten 30 saniyelik bir commercial'ın bedeli 7 milyon dolarmış. Orada en güzel hareketi de Duncan yapmış. Ben Affleck ve Jennifer Lopez'i kullanarak büyük bir sükse getirmiş. 1 dakikalık bir reklam 14 milyon dolara bence çok güzel bir PR çalışması yapmışlar. Onun yanında hani ikinci beğendiğin ne var dersen Uber Eats'i de seviyorum. Uber Eats'te de Jennifer Aniston vardı. O da iyiydi. David Beckham ve Victoria Beckham çıkıyor bir noktada reklamda. Yani bu Twitter'dan bunları izleyip insanlar bence güzel bir reklamcılık anlamında güzel bir feyiz alabilir. Çünkü Türkiye'de mesela ünlülerin oynadığı çok reklam oluyor ama reklamların içerikleri olmuyor. Sadece ünlülerin yüzü yani oluyor. İşte ne bileyim Sena Sarıkaya geçen bir reklamda oynadı. Hangi reklam bilmiyoruz bile yani mesela. Ama burada en azından reklamların içinde markaların da karakterleri, kültürleri çok güzel yansıtılmış. O yönden yine Amerikalılar saçma sapan da olsa güzel bir entertainment yaratmışlar.
Evet, yani tamamen orada bir gövde gösterisi yapılıyor. Aslında en kreatif işleri, en sükseli olayını yapmaya çalışıyor herkes. Bunun yolu ya işte böyle komik durumlara sokmak çok popüler isimleri. O Dunkin'de de Ben Affleck, Jennifer Lawrence ilişkisi tiye alınmış. İşte Victoria Beckham, David Beckham. Diğer o Uber Eats'te Jennifer Aniston'la David Schwimmer, Friends'ten bir connection'la şaka yapılmış falan. Çok güzel şeyler vardı. Üstüne bir de mesela Michael Cera diye bildi, hepimizin bildiği cheesy komedi oyuncusu var. Cera ve şey güzellik şeyi reklamında orada isim şakası yapılarak oynatılmış. Yani böyle yani herkes bir sınırını deniyor, zorluyor. Ama tabii izlemesi keyifli oluyor ki devre arası şovundan daha güzeldi bence reklamlar. Hani aşırı çocukluğumuzun starı olsa da artık abinin posası kalmış hani. Nefes nefese de kalıyordu birazcık söylerken. Bu arada Serdar Ortaç'tan 2-3 santim uzun olması şok etti beni aşırı. Çok çok yani Alicia Keys'le Murat Boz tarzı yanaşmalı danslar yaptı bir noktada. Hani orada dedim nasıl Alicia Keys, çünkü böyle hükümet ana gibi yanımda, çok büyük. Gidiyor dedim bu aşırı çok küçük. Bir baktım böyle işte Serdar 1.57, bu 1.60 falan, çok kısalar yani.
O kadar mıymış ya?
Çok kısa ya, bayağı şaşırdığım bir şeydi boyu. Show
Benim
da
de
çok
gözümde düştü şu
silikti.
anda.
Silikti show'da hani. Yani biraz eskide kalmış. Zaten Super Bowl son dönemde böyle yapıyor birazcık. Bitmekte olan ya da işte kariyeri düşüşe geçmiş ünlüleri alıp biraz boostluyor. Yani o açıdan okey bir hamleydi. Justin Bieber çok beklendi bu arada. Justin Bieber'ı çünkü piyasaya çıkaran adam aşır. O açıdan hani abi konuk olarak gelir mi, son adamlar mı gibisinden. Ama o da manitası ve sosyete arkadaşlarıyla ev partilerinde falan izlemişler Super Bowl'u. Watch partilerde. Böyle bir anı geride bıraktık. Bunun yanı sıra All Star oldu bu hafta sonu NBA'de. O da tabii eskiden özellikle çok daha sevdiğimiz anlara şahit olurdu. Sizin oradaki izlenimleriniz neler, takip ettiniz diye biliyorum ikiniz de. Barbaros, senle başlayalım istersen.
Abi ben 2005'ten beri normalde her sene kalkıp bunu izlerken bu sene farklı sebeplerden dolayı kalkamadım. Birazcık daha özet üzerinden takip etmek zorunda kaldım ama en çok yani eğlenceli olan bence üçlük yarışmasıyla zaten smaç yarışması. Üçlük yarışmasında zaten bir de Women NBA'deki Sabrina ve Stephen Curry'nin bir ikili düellosu vardı. Orada Sabrina Moneyball'larda onun olduğu corner'da birazcık daha kötü yapınca Stephen Curry'nin bir tık daha altında kaldı. Ama yani yine de çok inanılmaz bir performanstı. Bir önceki kısmı zaten 40'ta 37 attığı için hakikaten beklenti yüksekti acaba yenebilir mi diye Stephen Curry'yi. Ama yine kral yapacağını yaptı. Zaten üçlük yarışmasında da ardı ardına işte uzatmaya gitmesi, tiebreaklere gitmesi 26'larda birlikte onlar da oldukça ilgi çekiciydi. Bence tamamen en iyi olan yarışma üçlük yarışmasıymış izlediğim kadarıyla. Bilmiyorum Erdoğan birazcık daha detaylandırır ama benim açımdan en böyle eğlenceli olan kısmı o, çünkü smaç yarışması jüriler yüzünden birazcık daha düşük noktada kaldı. İşte McLang'ın son 2 senedir 1.88'lik boyuyla İşte beyazlar da uçabilir algısını vermesi dışında bir esprisi olmadı gerçekten. Jaylen Brown'u şakşaklayıp işte diğer Obi Toppin'in kardeşi değil mi? Şey diğer ismini unuttum şu anda.
Jacoby Topping miydi? Öyle bir şeydi sanki.
Ha, yani onun smaçları çok daha, o bence finale kalmayı çok daha fazla hak ediyordu. Ama McClung yine işte Shaquille O'Neal üzerinden smaç basarak yani birazcık daha bu noktada artık jüriler de işin içine katılınca bir ünlü figürü atıfta bulunarak yapılan smaçlar smacın kalitesindense o ünlü figürü entegre etmenin daha üst puan aldırdığını bildiği için bütün smacı yapacak olan oyuncular da bunları kullanıyorlar. Çok keyifli değil. Bilmiyorum önerileriniz nedir bu konuda, belki daha farklı bir uygulama olabilir mi diye. Jüri seçimi dışında.
Ya onu, o olur da topu ben Erdoğan'a atacağım da, ben şak konusuna bir gelmek istiyorum. Abi şakın hani NBA yorumculuk endüstrisinde bir Serdar Ali Çelikler'den çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani o yüzden şakı oraya getirmek, hani ha, kim gel dese gelir gibi zaten hani. Çok da böyle egoist şey bir adam da değil hani, daha böyle şen şakrak nerede aksiyon geleyim. Ben de o tarz hareketleri çok çiğ buluyorum yani. Ya ne oldu? Şak McClung şey mi sanki yani? Şak çağırdı. O McClung abim çağırıyor beni, üstünden smaç basacak diye gelmiyor. Yani NBA diyor. Git şak nereye çağırırlarsa gibi. Çok hoşuma gitmiyor benim de. Yani biraz low profil olması rahatsız ediyor. Yani Obi Toppin'in kim olduğunu da kanıtlamamışken kardeşi Toppin'in gelmesi hani smaç yarışmasına bu kim falan oldum. Hani yan yana gösteriyorlar. Obi Toppin'in suratını bilen yoktur belki. Yani böyle hardcore NBA hastası falan olmak lazım. O tarz şeyler biraz etkiliyor kaliteyi diye düşünüyorum genel olarak.
Ya katılımcıların şeyi kötü zaten yani, isimler ne yazık ki, yani girsen Instagram'da Emir Eli Demir'in %10'u olmayan adamlar burada smaç vuruyorlar. Yani Emir'le Alperen yapsaydı daha iyiydi bence smaç yarışmasını. Bir de şarkıyla ilgili şöyle bir şey var, düzelteyim. Haime var ya, Haime vuruyor üstünden galiba.
Evet.
İlk o vuruyor, evet.
Ha, onun da muhabbeti şeymiş aslında, yani çocukken de Haime'nin sonra
Hı.
video annesi paylaşmış. Şey yani bu şak gibi bir smaç vurmak istiyorum diye sağa sola zıplayan bir çocukmuş. Yani çocuk hayaliymiş aslında. Hani tabii dediğin gibi Şak'ın zaten bir Adam Silver'la gizli bir sözleşmesi var bence. Hani ne dersem yapacaksın ya da Şak tabanının dozu yok adlı. Yani yine de dediğiniz gibi bana da biraz çiğ geliyor. Ben de genel bir yorumlamak istersem şey yapacağım, yani genel bir yorum yapacağım. Cıvımış artık yani NBA All Star. Özellikle maç zaten çok rezaletti bana göre. Sadece enstantaneler, aralarındaki diyaloglar, işte oyuncuların birbirleriyle olan diyalogları daha çok izlemesi keyifliydi. İşte Jokic'le Doncic'in bu Balkanların verdiği Balkanlığın verdiği şakalarla çok keyifli.
Enseye vurmuş ya
Abi,
şak
yani
diye bir
sınırları
tane.
yok bir
Brat'a
aslında. Hiç...
şeklinde konuşuyorlar ya, o çok güzel oluyor. Bro yerine brat diyorlar. Tamam.
Evet. Çok keyifliydi onda. İşte LeBron'un Doncic'e ben All-Star ilk maçında Oscar Robinson vardı falan filan demesi. Hani onlar çok keyifliydi. Onun dışında maçın hiçbir artık rekabetçiliği kalmamış. Curry'e de buradan çok büyük bir saygı duyuyorum. Üçlük yarışmasına katılan Sabrina dahil herkesten yüksek puan yapması ayrıca hoşuma gitti. Hani çünkü farklı yarıştılar yani. Mesela Lillard 35 yapsaydı, Curry 25 yapıp yenseydi açıkçası üzülürdüm, ama Curry'nin herkesi üst üste koyup yenmesi ayrıca beni sevindirdi. Genel anlamda bilmiyorum. Seneye bence All Star'da bir Acun Ilıcalı efekt bekliyorum. Çünkü yani bu Instagram anket tarzı bir inovasyona gitmesi gerekiyor NBA yönetiminin de. Çünkü biz yani Jaylen Brown'u sevindirme derneğine üye değiliz. Yani biz Jaylen Brown dümdüz smaç vuracak diye sabah 6'larda bir şey izlemek istemiyoruz. Yani Jaylen Brown kim ayrıca yani? Hani normal maç güzel poster yapabilir. Hani o patlayıcılığı olan bir oyuncu da, hani öyle müthiş bir estetiği yok. Hani böyle inanılmaz bir işte kuvveti yok falan yani. O yüzden bana biraz çok geldi. Çok sevmedim o yüzden.
Abi zaten ben bu arada McClung şu anda geçen sene sanırım ya Dallas almıştı ya New York mu almıştı, tam hatırlayamadım yani şu anda. Hani
Ya
bu tamam
10 günlük kontrattı.
10 günlük kontrat, yani şu anda da Orlando tarafında. Hani bu normalde G League'de oynayan bir oyuncuyu böyle bir şey için, yani All Star Weekend için getirip, yani şey kiralama bu. Yan taraftan oyuncu kiralama, başka bir şeydi, bu NBA oyuncusu değil sonuçta baktığında. O yüzden yani o zaman kursunlar Harlem. Harlem yapsınlar yani. O da birazcık saçma oluyor bence. Halihazırda
Ben
olmayan bir oyuncunun girmesi.
hemen bir fact vereyim. 2 sezonda 60 dakika NBA maçı var McClung'ın. Toplam.
Tabii canım. Ya bir 88 adam ne yapacak NBA'de zaten? O Wembanyama'nın şeyine, kıçına çarpacak, düşecek yani. Hiç öyle bir şey yapamaz yani oyuncu da. Ben mesela şey düşünüyorum. İzlerken şu geldi aklıma mesela. Atıyorum hem takım arkadaşı olan hem de birbirlerine olan hani saygılarını da düşünerek şey yapmak gerekebilirdi mesela atıyorum. Jimmy Butler'la Bam Adebayo'yu çıkaracaksın. Jimmy Butler şey smaca gelecek. Bam Adebayo da yandan gelecek. Ya posterleyecek ya bloklayacak. Mesela böyle bir yarışma yapılabilir. Hani çok zor bir şey değil bence yani. Hani bu tarz bir, en azından daha görsel şöleni arttıracak bir şeyler yapılması gerekiyor All Star'da. İşte mesela ya da logo üçlüklerin dörtlük sayılması gibi bir takım farklı şeylere ihtiyaç var bence. Çünkü durağanlaşmış.
Evet ya, orada ya dediğin, bir sene Acun'a verecekler bu turnuvayı, şey yarışmayı. Gerçekten Acun Sınır yok diyecekler. Acun mini kale maç, ayak tenisi her şeyi oynatacak LeBron'a, Kevin Durant'a. Böyle suyu çıkacak olayın. Çünkü size izlettim biraz. NFL'de ona çevirdiler. Çünkü hani birbirine vurmak bile istemiyor. Orada düşürme temelli olduğu için hiç yapılmıyor All-Star'da. Berbat bir şey izleniyor. Onun yerine işte halat çekme yarışması falan yapıyorlar bildiğin hani. Ya sonuçta olay aslında oradaki adamların farklı, bu saha dışında farklı ne yaptıklarını görmek ya bir rekabet içinde. Cidden o tarz bir şey olabilir. Ya da maç içine işte bu sene LED ekran vardı. Ya geçen sene bilmiyorum, FIFA'da bir mod vardı böyle. İşte top bir anda dörtlük oluyor işte. Bir anda sekizlik oluyor. Böyle oyun ekleyeceksin içine. Maçın anında bir anda parkede yanacak. Şut sokarsan 3 saniyede sekizlik diyecek falan. Böyle oyuncular da falan, böyle bir kargaşa, bir telaşla bir başka bir yere çevireceksin. Yani bence bu tarz şeylerden başka yol yok. All-Star'ı adam etmenin.
LED ekran çok iyiydi ama bazı yerlerde, özellikle yani Samanyolu Galaxy tarzı görseller bayağı güzeldi. Bir de hani yukarıdan çekim falan bence çok keyifliydi yani.
Evet, yani genel olarak NBA organizması bir şekilde çözümler buluyor bu tarz şeylere. İşte maçları heyecanlandırmak için in-game tournament eklendi bu sene. Bayağı başarılıydı bence. Çoğu kişinin takdirini kazandı ki belki de para ödülü her şeyin çaresi. Bu adamların hepsi milyonlar kazansa da 300'e 500'e çıldırdılar in-game'de.
Yani LeBron in-game'de abi 500 bin dolar az para mı ya diye diye dolaştı basın toplantılarında. Hani
Evet.
ki yani LeBron James'den bahsediyor, adam 20 yıldır aktif milyar dolar kazanıyor herif. Herif bir de
Milyarder artık yani, şey
yani tabii,
üst
500 bin
seviyede.
dolar az para mı deyip duruyordu yani.
O yüzden bir çözüm bulur yine NBA kendi içinde diyelim ve bu kısmımızı da kapatalım. Ve artık gözümüzün nuru Trendyol Süper Lig'e, İşbirliği adı altında konuştuğumuz kısma geçelim. Buradaki kelime şakasında en son program bulmuştuk, devam ettirelim. Yani şimdi Barbaros buradayken önce bir ona vereyim topu. Daha maçı da bu yayını almadan önce çekilmiş. Yeni transferlerini izleyebilen bir Beşiktaş taraftarı. Nasıl düşünüyorsun Barbaros? Sezon hüsranına geçse de Fernando Santos like bir gelecek görüyor musun? Yeni transferler seni heyecanlandırıyor mu? Nasıl gider sezonun bundan sonrası? Genel bir
Abi,
değerlendirmeni alalım.
ben yani şu anda Beşiktaş artık şey gibi oldu. Hani böyle NBA'de tanking dedikleri alt tarafa doğru salıp ondan sonra bir sonraki senenin işte piklerinde ön plana geçme gibi noktaları yapan. Hani biz şu anda gerçekten bir sonraki sezona hazırlanıyoruz. Muhtemelen üçüncü falan bitireceğiz. Bir şekilde işte UEFA işte önerime falan filan oralardan gideceğiz. Ve ileride noktalarda biraz daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğiz. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim, daha bugün açıklandığı için söyleyeyim bunu da. Bizim şu anda burada olmayan çocukluk tayfanın dördüncü üyesinin de eski bir çarşı üyesi olduğunu düşünürsek, Fasolik'ten dolayı yani çarşının büyük bir kısmının, taraftar desteğinin Beşiktaş'ın olmadığını düşünürsek, önümüzdeki sene daha iyi bir kadroyla, daha iyi bir taraftar desteğiyle çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum ben. Pasolik önemli bir nokta. Bu durumda Beşiktaş taraftarı için özellikle. Anunoby'yi çok beğendim. Yeni bir şey doğuyor yani orada. Genç bir şey yetişiyor. Atiba Hutchinson yetişiyor bence. Her ne kadar ben ilk yarıyı kaçırdım, spordaydım ama ikinci yarıyı izledim. İkinci yarıda Ernest Gucci gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Yani girişleri ve işte Semih'in de oldukça fark yarattığını, orada kanada çekilince o Abubakar'ın girdikten sonra özellikle yani inanılmaz hırslı, yani Beşiktaş'ın hırslı topçulara gerçekten ihtiyacı var. Hem genç hem hırslı. Baldan tatlı. İşte orada birazcık daha defans hattını da daha iyi bir noktaya getirerek, oradaki transfer çok iyi değildi. Joe Worrall yani bir maçta gördük ama hani ayağı iyi diye söyleniyordu. Maç başlamadan önce hatta işte kendi cezası şey kendi yarı sahamızdaki birkaç tane duran topu da o kullandı ama sıçtı batırdı yani. Senin bir benzetmen vardı Mustafa Yumru diye, gerçekten çok o güzel bir noktaya parmak basılmış bir şey benzetme. Hakikaten çok ağır bir ikinci lig topçusu öyle söyleyeyim. Ama Yani Ansu Fati ve şey Muçi oldukça iyi duruyor şu anda. İşte Gerson Fernandes'le birlikte ne denir? Raçistanlarla birlikte onların uyum sağlamasıyla takım biraz daha oturursa daha iyi noktalara gelir. Aboubakar kısımlarını bilemiyorum. Aboubakar'a spiker bile izlediğiniz maçı bilmiyorum ama şey dedi. Hani Aboubakar ve saçları dedi. Artık onlar çok ayyuka çıkmış durumda. Zaten taraftar da ıslıkladı. Şeyi hem Aboubakar'ı hem Cenk Tosun'u daha fazla para istediği için hem de şeyi sonradan giren bizim çocuğun ismi neydi ya? Orta
Yazın.
sahadaki Türk. Ne?
Salih Uçan.
Salih Uçan aynen. Onlar da. Salih Uçan'la Cenk Tosun bayağı çarpı 3 çarpı 4 falan istemişler. Onları da sıkıldı taraftar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bizim taraftar mantıklı yönlendirmelerle iyi kısımlara gelebilir ama ben yani iyi iki transferle bir sonraki sezona iyi başlayacağız diye umuyorum. Taraftarın da desteğiyle bu Pasolig'in katması ile birlikte. Birazcık daha Galatasaray anlamında size dönebiliriz. Bilmiyorum Beşiktaş'la ilgili birkaç yorumunuzu aldıktan sonra.
Valla ben ufak bir genel gördüğüm kanıyı söyleyeyim. Yani çok fazla oyuncuyla yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor genel Beşiktaş taraftarı. Tabii şimdi böyle bir duruma girilirse başka bir futbol aklı var şu an. Çünkü önceki dönemki futbol aklı çok fazla çuvalladı. Bu dönemki futbol aklı da iki tane transfer ve yüksek rakamlarla bu transferlere girerek bir bence statement'ta bulundular. Hani biz alacağız bu adamları. Bu adamlar muhtemelen 3-4 yıl Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. O yüzden bu paraları veriyoruz. Yani Nusrat'ı özellikle iyi bir örnek. Tutarsa ki tutacak gibi 6-7 sene dediğimiz gibi Atiba gibi uzun yıllar bu takımın ana parçası olacak. Muçi de bilmiyorum hani bir sonraki yere 20-25'e gidecek bir kumaş mı? Çok öyle gelmedi ama parasının hakkını Beşiktaş'ta çıkarabilecek kalitede geldi bana. O yüzden hani o da belki uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar. Burada işte soru işaretim bu seneden küsen futbolcuları tıpkı Galatasaray'ın yaşadığı gibi tekrar seneye nasıl ikna edeceksin ortak bir yer? Mesela Gedson çok eleştiriliyor nokta zaman zaman ki Gedson kalitesi hani ligin en iyi orta sahalarından biri normal şartlarda ama bu sene motivasyon yok. Adam Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali yok. Ligde ne yapsa bir yani tuğla oynamayacak. Biraz hani o insanları tekrar motive etmek nasıl olacak? Semih'in gitme durumu. Cenk, Salih sözleşmeleri bitecek. Yani çok fazla değişmesi gereken şey varken bu yeni futbol aklının yapacağı hamlelerin en azından %75-80'ini doğru olması lazım. Beni tek kuşkulandıran şey bu hani. En iyi futbol aklı bile dünyada %80 oranında da tutturamıyor her hamleyi. Orada birazcık şüphelerim var açıkçası.
Ya o Onur Bulut falan bence soyunma odasında bir yerde saklanıyordur ya. Hani bulmasınlar, unutsunlar diye. Şu an Beşiktaş'ta gerçekten hani liste çeksen Excel'de unutursun yani birkaç tane adam. O kadar aslında hani Umut Meraşlar var olup oynamayanlar ben de karıştırıyorum artık. Kim? Mesela Ersin vardı kaleci devam mı hala yaşıyor mu orada mı? Hani şimdi Fernando Santos geldi okey. Fernando Santos zaten 30 puan ligden kopmuşsun yani. Hani 3 hafta üst üste yeniliyorsun hala 3.sün falan yani. Öyle bir durumda bence hani başka oyuncuları deneyerek işte Cenk'e, Salih'e işte burada biraz da hani ders verme anlamında rotasyon da yapabilir. Biraz oralarda ben Fernando Santos'un sınıfta kaldığını düşünüyorum. Çok böyle Beşiktaşlıların gaza geldiğini de çok iyi anlıyorum özellikle. Hani Muçi ve Nusrat transferleri çok iyi çünkü Beşiktaş özlemişti böyle adamlar almayı. Bence iyi noktaları yaptı. Mustafa'nın dediği gibi bence amorti ederler paralarını. Ve bu sene Beşiktaş için şöyle bir şey diyorum. Türkiye Kupası here we go diyorum ben de. Bence Türkiye Kupası geliyor.
Haşdokçulara da selam olsun.
Haşdokçu yani gerçekten Beşiktaş'a olan sempatiyi büyük çapta arttıran bir
Tek başına uğraşıyor adam.
gerçekten ve öyle bir hal aldı ki hani böyle yön verdiğiyle rüzgarla Fernando Santos'u bir gecede gönderip bir gecede getirebilecek güce eriştiğini düşünüyorum bazen. Beşiktaş'ların desteklemesi lazım. Hem fikirleri olarak hem de gücü kuvveti olarak iyi bir yayıncı. Onun dışında hemen Beşiktaş'ın tabii seneye artık kartlar yeniden dağıtıldığında göreceğiz. Bence çok umutsuz olmaya gerek yok. Yani Beşiktaş feda sezonlarını yaşayan bir kulüp. O yüzden çok da böyle giren çıkan olacağını düşünmüyorum. Ayrıca şu anki Galatasaray Fenerbahçe'ye de yarışmak istemezdim yani bence Beşiktaş olarak. Yani şu an bir de
Birazcık da
bunları
evet haksız rekabet olurdu öyle bir noktada zorlu yani gerek yok yani öyle bir rekabete gelmeye
yıpratıcı
ilk
oluyor
başta
çünkü ya.
dediğim gibi. Evet.
Şu an Fenerler çok keyif alıyor diye düşünüyorsun ama Okan Buruk son düzlükte tokadı basınca ne olacak bilmiyorum yani. Benim beklentim tabii bu yönde olduğu için söylüyorum. Hani o zaman 29 puan fark etseydik hiç bu hayalleri kurmasaydık da diyebilirler yani. O yüzden bazen hikayeler başlamadan bitmesi iyi oluyor deyip Galatasaray'a doğru virajı kırıp Mustafa sana atıyorum. Vesino'yu almayan Galatasaray Ndombele'yi alarak sanki çok önemliymiş gibi transfer dönemi yani sezona hiçbir etkisi olmadı transferlerin. Okan Buruk'un sigara paketiyle ilgili yaptığı hareketleri izliyoruz.
Şey vardı en son Avrupa Şampiyonası'nda bir kara, şey koma şakalı bir bölüm yapmıştık. 6 ay sonra uyanıyorduk. Neler olduğunu bakıyorduk. Ya şu an öyle bir Galatasaray taraftarı olmak çok isterdim. Vecino geliyor noktasında uyusam, komadan bugün uyansam ve oha ne olmuş diye görsem. Cidden öyle bir mutluluk içindeyiz bu süreç boyunca. Tabii inişler çıkışlar oldu. Hala da olacaktır. Ama Okan Buruk'un verdiği güven ve inanç bize, oyunculara, bütün camiaya artık bambaşka bir boyuta çıktı. O yüzden her maçın sonunda hani Okan Buruk'u eleştirebiliyorsun. Ki mesela eleştirilerin çoğunu da sene içinde düzeltti kendince doğru bulduklarını. İşte oyuncu geç değiştiriyorsun dendi. Hamlelerini biraz öne çekti gibi. İşte zaten oyuncuların mevkisel dokunuşlarını konuşmaya gerek yok artık. Barış Alper Yılmaz'ın jokerliği vesaire. İşte Kaan Ayhan'ın hedef maçlarda merkezde oynamasıyla başladığı hikaye vesaire derken çok güven veriyor. Her maça gerçekten bir şey var kafasında olur ya da olmaz onunla çıkıyoruz. Bunları görmek güzel. Kadronun bir nebze daha oturmuş olması güzel. Oyuncuların rollerine ikna olması güzel. O açıdan çok keyifli bir dönemdeyiz diyeyim. İkinci turdan önce Barbaros'a atayım dış bir göz olarak. Ne dersin Galatasaray'la ilgili?
Abi ben de en çok şaşırtan nokta bunu Erdoğan'la bir önceki İstanbul'a geldiğinde de konuşmuştuk. Yani kadro bir şekilde oturdu etti ama bir sürü eklenti paketi olabilecek oyuncu vardı. Onlar çok işte Zaha'lar, Tete'ler çok iyi bir noktaya evrilmedi. Birazcık patladı, birazcık sakatlıklar oldu falan filan. Ama abi bana en enteresan geleni Okan Hoca'nın bambaşka kombinasyonlarla, permütasyonlarla bambaşka 11'ler çıkararak 30 tane 11 çıkarmıştı geçen hafta konuştuğumuzda Erkut. Daha da artmıştır bu sayı. Yani bambaşka alternatiflerle hep devamlı ileri giden bir Galatasaray. Yani Davinson Sanchez dışında gerçekten adam akıllı çok verimli olabilen bir transferi yoktu Galatasaray'ın şu zamana kadar. Yani tabii ki Zaha da Tete de iyiydi. Belirli noktalarda üst noktalara çıktılar ama hani belirli noktalarda kaldılar hep. İşte en son Berkan Kutlu yani Genoa'dan geldi. İşte şeyde Sparta Prag maçında Allah sıçacağız. Acaba bu çok mantıklı bir tercih mi derken maçın en iyi adamlarından biri oldu. Ankaragücü maçından çok iyi oynamış. Tekrardan özetine vesairesine de baktığımda birkaç tane incelemeye de baktığımda dolayısıyla yani Okan Hoca'yı bu noktada gerçekten tebrik etmek lazım. Transferler her ne kadar umduğunu bulamasa da mevcut kadrosunu da bambaşka değişiklikler yaparak hep bir iyi noktaya çıktı. Yani işte Barış Alper Yılmaz'ın katkıları bin farklı pozisyonda oynayıp hepsinde de iyi noktalara gelmesi, diğer mevcut oyuncuların da hep kendi üstüne koyarak gitmesi hakikaten Okan Hoca'nın kalitesini gösteriyor.
Yani orada Erdoğan'ım sana da birazcık hem gelecekle bağlantılı bir soru da ekleyeyim. Malum bu önümüzdeki hafta Sparta Prag'la ikinci maçı oynuyoruz. üstüne de önemli bir kura ile aslında Avrupa'daki ilerleyişimiz sürecek. Camiada muhtemelen yine Erden Timur'dan gelen güzel bir fikirle hani hedefimizin final olduğunu empoze edecek çok güzel oyunculara özelleştirmiş mesajlar iletilmiş. Yani sen nasıl görüyorsun bu sezonu genel olarak? Geleceğini nasıl görüyorsun bu sezonun? Genel böyle bir Okan Bol değerlendirmesi alalım senden de.
Ya tabii biz en son hani Vecino'da bıraktığımız yerden şu ana kadar bakarsak böyle bir hızlı bir özet geçmek gerekirse Okan Hoca yani kendini dahi şaşırtacak derecede bir performans sergiliyor. Yani benim canlı gözle gördüğüm en iyi performans açık ara. Yani senin FM'de yaptıkların ne kadar abartıysa senden daha iyi FM oynuyor gerçek hayatta gibi bir şey bu adam yani. Acayip bir form grafiğinde şu an. Özellikle hani böyle birkaç tane noktaya parmak basmak gerekirse hani Erden Timur'un bu yaptığı mektubu aynısını bir kere daha yapmıştı. Onda Manchester deplasmanında uçakta biz galip geleceğiz adlı bir yaptıkları bir çalışma vardı. O çok keyifliydi. Oyunculara bu inancı empoze ettikleriyle alakalı. Manchester maçımız çok iyiydi. Deplasman 3-2 yendiğimiz. İçeride ben de hani bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi, Sparta Prag maçı, işte Trabzon ve Beşiktaş maçlarını statta izledim. Yani benim canlı gözle gördüğüm en iyi Galatasaray Bayern Münih maçındaydı. Hani gerçekten ıslak sopayla dövdük adamları resmen 70 dakika boyunca. Yani bu Okan Hoca'nın da seviyesini çok üst tarafa çıkardığını gösterdi bize. Ve Okan Hoca'yı hep basın toplantılarında da dinliyorum. Maçtan sonrasında hep böyle hani oturup 15-20 dakika hocayı dinliyorum. Hepsinde hoca şunu söylüyor. Hangi oyuncu oynarsa oynasın bizim oyun anlayışımız aynı. Oyun anlayışımız hep aynı şekilde oynamaya çalışacağız. Yani sol bek Berkan Kutlu da olsa, Derrick Köhn de olsa, işte Angelinho da olsa hep aynı şekilde oynamaya çalışıyor takım. Burada en önemli faktör işte Barbon dediği gibi Zaha'dan alamadığı, ya katkı alamadığı dönemlerde Zaha'yı yedek oturtabiliyor olması. Mesela işte Torreira'nın en son basın toplantısında Sparta Prag maçı öncesi beraber çıktılar Torreira ile beraber. Torreira'nın orada işte haber oldu sonra. Ale Muerte Conel dediği bir nokta var. Öyle bir söz dizimi var. O da onun ölüme kadar diyor. Okan Hoca hakkında soru soruyorlar ona. Okan Hoca nasıl bir karakter, işte nasıl yorumluyorsunuz diye. Onu hiçbir çalıştığım hocaya benzetmiyorum. O bambaşka biri. Ve hani takımı inanılmaz bütünleştiren bir hoca diyor. Okan Hoca bence çok büyük bir hocalık dersi veriyor. Ben uzun yıllar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Bu sezonunda şu noktada Galatasaray'ın ligi bırakacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok daha iletişim yeteneği kuvvetlenerek ilerledi hoca. Takımı da çok iyi adapte etti. Bence herkes onun önderliğindeki takımda oynamaktan çok memnun gözüküyor.
Benim tek eksik olarak gördüğüm Okan Hoca'da değişiklik zamanı çok geç. Yani neden bu şekilde onu bilmiyorum ama böyle 60-70 dakikalarında bilmiyorum biz de mi birazcık daha alışığız yoksa doğrusu mu budur. Ama yani gerçekten Türk futbolunda isteniyor bu. Hem Avrupa Ligi'ndeki maçlarda bu şekilde hem lig maçlarında bu şekilde birazcık değişiklik yapmakta geç kaldığına dair eleştiriler var. Onun dışında herkes zaten olumlu eleştiri yapıyor Okan Hoca hakkında. Mustafa sen ne düşünüyorsun?
Ya işte o konu çok eleştiriliyordu. Biraz onu törpüledi gibi. Daha böyle artık maçın akışına göre. Şimdi biraz da işte Berkan'ın dönmesi, Köln transferi, işte Oliveira'nın dönüşü çok değerli. Geçen maç oyuna büyük bir sakinlik kazandırdı. Bu tarz şeyler biraz daha elini güçlendirecektir. Ya çünkü şöyle bir durum oluyor. Atıyorum sahada en çok koşan oyunculardan biri Torreira. Yani çok yoruluyor. Muadili yoktu açıkçası ilk yarı. Yani Ndombele'ye asla güvenemiyorsun. Böyle kopmuş maçta son 5-10 dakika atınca bile bir geriyor insan. Hani kimse anlamıyor ne yapacağını. Kendi de ne yapacağının farkında değil.
Jettir baba.
Jettir baba oldu takım biraz o noktada. Yani senin bahsettiğin gibi Davinson dışında işte çok beklediğimiz Tetesi şu sudusu çok iyi başlamadığı için ama şu an biraz takımın bulduğu ritimle işte Tete bile geçen maç çok daha iyiydi. İşte Vinicius'un gelişi olumlu etkiledi deniyor. Berkan keza birçok yere alternatif şu an. Stoper oynadı, sol bek oynayacak, gerekirse Torreira'yı yedekleyecek. Bunlar bence birazcık elini atacak. Eyüp süre aldığında daha özgüvenli. Yani o birazcık oynama süresi 15-20 dakikaya çıkabilir. Bunlarla birlikte daha rahat, daha erken hamle yapacaktır muhtemelen ama Okan Buruk'un bence oyun planına güveni sene başından beri çok standart, yani çok güveniyor ve onu sağlayacağına takıma inandığı için ellememeye çalışıyor. Atıyorum kötü bir ilk yarı geçirdi Galatasaray. Çok bozmayayım bir 15-20 dakika. Hadi giderse 70'e kadar bir göreyim de deniyor. Bazı maçlar tutmadı, eleştirdik ama yani evet, eksi bir şey sayacaksak belki ekleyebileceğimiz bir şey bence de hani.
Yani Okan Hoca'ya bunu sordukları zaman da Okan Hoca şey diyor yani hani Guardiola 90 dakika aynı kadroyla devam ediyor diyor. Yani hiç oyuncu değiştirmeyen hocalar da var diyor. Aslında biraz belki de hani idol aldığı veya işte yapmaya çalıştığı şey bu olduğu için de biraz ısrar ediyor. Hani biraz iyimser ısrarlarda olduğunu ben de düşünüyorum. Bir de şu da var tabii hani tam değişiklik yapacaksın gol yiyorsun. Hani ona da denk geldi birkaç kere öyle bir şanssızlığı da oldu. Hani ben stattayken de hani Bayern Münih maçında ben statta bildiğin elimi kaldırıp hani kollarım ağrıdı 2 gün boyunca. Yani oyuncu değiştir diye el kol hareketi yapmaktan elimiz koptu. Yani bütün stat yaptığımız maçlar oldu bizim aynı şekilde hocaya yani. Çünkü takım yürüyemeyecek duruma geldi. Yani 70 dakika müthiş bir efor ama artık Torreira bile adım atamayacak duruma gelmişti. Şu an takım da level atladı. Takım da artık kendi formunu üst seviyeye çıkardı. Benim burada asıl heyecanlandığım şey şu. Fatih Terim'le kıyaslanıyor şu an tabii Okan Buruk çok doğal olarak. Ama Fatih Terim'i de çok aktif olarak izlemiş biri olarak söyleyeyim. Fatih Hoca'da asla bir oyun planı yoksa abi yani. Hani Fatih Hoca mesela atıyorum Mustafa Muhammed sakatlanırdı. Çıkardı maçtan sonra ilk berabere kalırsak derdi ki Mustafa Muhammed yoktu ki ne yapayım falan derdi yani. Hani Okan Hoca da sıfır bahane yani sıfır bahane. Mesela en son tek bir bahanesi var o da şu. Derrick Kerr'ü Avrupa Ligi'ne yazamadık diye çok üzüldüm dedi yani adam açık açık söyledi bunu. Orada da büyük ihtimalle Rıdvan Yılmaz bizi çok kitledi. Hani Rıdvan'ı aldık alıyoruz aldık alıyoruz da orada çok vakit kaybettik diye tahmin ediyorum. Beni burada bir de en büyük insanların fark etmedi ama bir Galatasaraylı olarak benim fark ettiğim bir şey de şu. Sonuçta zaman geçiyor, insanlar bir kararlar veriyor ve bu kararlar doğru veya yanlış sonuçlar doğuruyor. Transfer komitesi Erden Timur iki transfer döneminde yaptığı hataları Okan Buruk'la beraber sene sonundaki transfer döneminde minimize ederek çok doğru nokta atışlarla çok da iyi bir bütçeleri var şu an takımın. Daha gidecek oyuncular da var burada. Bence yani çok böyle süpürecek bir takım olma yolunda ilerliyor Galatasaray. Size şunu sormak isterim. Hani Fatih Terim'le kıyaslanıyor diyoruz ya. Şimdi Fatih Terim 4 yıl üst üste şampiyon olup sonunda UEFA'yı almış. Biz Okan Buruk'la daha bir şampiyonluğumuz var. İkinci şampiyonluğun yolundayız. UEFA'da ilerliyoruz. Sizce bu senaryo 4 sene üst üste Galatasaray şampiyonluğu sonunda UEFA Avrupa Ligi olsa ne hissettirir karşı takıma veya Galatasaraylılara? Yani nasıl bir psikolojide oluruz? Bir merak ettim. Ne düşünüyorsunuz?
Yani ben
Ben beş,
Galatasaray...
pardon sen başla.
Sen gir,
Top.
sen girmen daha mantıklı. Sen gir.
Okey, ben Beşiktaşlı olarak yani bir tarafım sevinir tabii ki. Eski bir Galatasaraylı olarak 1,5 sene süren dönek zamanımız 2006 çocukluk zamanlarımızdan bir tarafım sevinir tabii ki ama abi yani şu anda hakikaten artık bir ara bizim işte bu çocukluk tayfanın Twitter grubunda da atmıştım. Artık kazanılan paraların oranları çok değişti ve yani sahadan yayıncı gelirleri vesaireler değil, çok daha fazla Avrupa kupalarındaki bir galibiyet, işte atıyorum bir gruptan çıkmayla inanılmaz paralar koyuyor şeyler kasasına, takımlar kasasına. Dolayısıyla artık bence olay şey değil, hani Fatih Terim'in Avrupa Ligi'ni kazandığı ve UEFA'yı kazandığı zaman ki Fenerbahçe Beşiktaş'la arasındaki olan kadar bir durum olmayacaktır. Çünkü artık her şey para ve bu paranın akarı artık aradaki farkı çok arttıracaktır diye düşünüyorum. Yani bu Galatasaray için iyi olur. Finansal noktada işte bu Avrupa şampiyonlarına, liglerine katılan takımlar arasında işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon finansal olarak en kötü takımlar seçilmiş. Bunları değiştirmenin de tek yolu Avrupa'ya gidebilmek. İşte
Süreklilik.
yani, aynen yani
Evet.
bu bir şey değil yani lig kazanma falan filan değil. Yani ligi istersen 10 kere kazan. Yok ama artık olay Avrupa'ya gitme. Yani öyle bir durum olursa ara çok açılır. Hakikaten şımarıklık olur yani, artık bambaşka bir noktaya gideriz diye düşünüyorum.
Yani ben de sana çok katılıyorum. Hatta buradan şeye de bir ufak değineyim. Beşiktaş bu transfer yüklerinin altına girince hani her ne kadar doğru hamleler gibi görünse de hani Beşiktaş'ın en erken en büyük geliri 2025-2026 Şampiyonlar Ligi, o da seneye şampiyon olursa hani o birazcık insanın gözünde büyüyen bir şey. Çünkü lig yayın geliri yeni anlaşmayla bile çok fazla yükselmeyecek gibi duruyor. Bu noktada yani ya büyük oyuncu satışları işte Galatasaray'ın yaptığı, Fener'in yaptığı, belki Beşiktaş, Semih de şimdi iyi bir para kazanacak. Bunların sürekli hale gelmesiyle biraz değirmeni döndürebilirler ama bunu yaparken de benim Türk futbolunda güvenmediğim şey işte Trabzon'a en son örneğini gördük. Çok iyi bir şampiyonluk kazanıp yaptıkları inanılmaz maliyetli hamlelerle işte finanse olarak açıklayan kulüpler içerisinde dünyada en kötü 5. ekonomiye sahip takım olmuşlar. En çok borç açıklayan takım olmuşlar. Yani Türk futbolunda biraz buna güvenmiyorum. Çok sık başkan değişiyor, futbol aklı sürekli değişiyor. Doğru hamlelere ne kadar devam edilir? Gelen gününü kurtarmaya da çalışıyor. Bankalar Birliği'nin altında çoğu büyük kulübün gelirleri falan derken bir kıskaç var. Bu kıskacın içinde Galatasaray hani belki transfer sezonunu en sönük geçiren takım oldu hani. Belki de değil öyle bence yani. Sonuçta Fenerbahçe'de iyi oynamasa da kurun içi getirdi. Önemli bir eksikti orta sahada. Yani Galatasaray sağ sol beke biraz geçici çözümler buldu. Hani Kön tutabilir. Okey ama yine o da bir Sacha Boey değil sonuçta. Onun da farkına varmak lazım. O açıdan hani çok yol var da bütün takımlar için. Yani en iyi Galatasaray gibi görünse de daha çok yolu var.
Peki bu ufak yani artık liglerin de hani ülkede birçok yerde zaten liyakat kısmı olmadığı için işte Paso Ligi'nde çok fazla işte bu aktif bank aracılığıyla yine mevcut hükümete destek olduğuna dair de zaten şeyler var. Su götürmeyen gerçekler var. Siz Paso Ligi'nin kaldırılışının ne şekilde etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Yani şöyle, zaten şu an Galatasaray full çakılı oynuyor. Fener de çakılı oynuyor. Beşiktaş için destekleyici bir şey olur yani, ya da Anadolu kulüpleri için olur ama yani Paso Ligi sürdürülebilir olarak Paso Ligi isyan eden tayfa benim tanıdığım bir insan var arkadaşımız olarak. Onun dışında herkesin o direnci kırıldı bence.
Bir de
Yani
ben.
kimse aktif banktan dolayı Paso Ligi almıyorum yani maça gitmiyorum diyen tayfa vardı bir 3-5 sene öncesine kadar, da Paso Ligi geleli bir 10 sene oldu zaten yani, hani bayağı uzun yıllar geçti üzerinden ama yine olumlu bir etki olacaktır. Çünkü şey de çok saçma, hani işlevliği de olmadı. Hani ben küfür ediyorum, ben ceza almıyorum, bütün blok kapanıyor falan, hani anlamsız da bir duruma yol açtı. Mesela atıyorum maça girerken de fotoğrafa falan bakmıyor kimse, yani öyle saçmalıklar da var. O yüzden işlevli bir sistem değildi. Kalkması da doğru. Saran Grup bu arada alabilir ihaleyi. Bugün bir görüşmeye çağrılmışlar. Orada bir olumsuz bir haber vardı. Şimdi olumluya dönen bir haber oldu. Ya orada bu sezon beni çok rahatsız eden Süper Lig'de, hani buradan da biraz Fenerbahçe'ye de dönelim. Hani Galatasaray çünkü bütün içeriklerini tüketmiş biri olarak söylüyorum. Hani büyük yorumcuların hepsi, yani bizim sevdiğimiz dijital medyada olan gurme yorumcuların hepsi artık şunu demeye başladı. Hani Okan Buruk zaten hani ne diyeceğiz ki falanlar döndü artık. Yani hani şey yapacak bir, övecek bir alan kalmadı şu anki şartlarda. Ben şunu soracağım size. Fenerbahçe'nin şu an geldiği noktada çok büyük bir stres ve çok büyük bir baskı var kendi kendilerine yarattıkları. Yani hani en son Sparta Prag maçına giderken yolda arabada izledik. 28 dakika Kadıköy puan kaybı sonu röportaj, 28 dakika video. Yani biri İsmail Kartal'a sallıyor, biri Ali Koç'a sallıyor, biri Kurunic'e sallıyor. İşte yani acayip demoralize bir tayfalar ve ben hani Fenerbahçeli arkadaşlarıma söylüyorum ya, bu sene şampiyon olun. Benim için çok bir sorun değil yani. Keşke Okan Buruk da bu kadar vicdan olarak size acısa ama şu anki şartlarda şampiyon olamazsan sanki dünyanın sonu gelmiş gibi bir moddalar. Aslında bakarsan seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Sadece ikinci olurlarsa bir ön eleme fazla oynayacaklar. Yani dünyanın sonu değil, bir şey değil. Kazanacağın zaten şampiyon olunca 1 milyon euro ekstradan kazanıyorsun. Yani bir bokta kazandığın yok. Müzene bir kupa ekliyorsun. Lan Müzene bak, Galatasaray'ın Müzesi'ne bak, senin Müzene bak, yani ne olacak? Bir kupa mı fark var arada zaten? Yani bu kadar kendini dribe sokacak bir durum yok. Yani Rize'de gol atınca da yani reklam panosuna tekme atacak da bir şey yok yani Mert Hakan. Hani o da bir anlamsız yani. O zaman ne yapalım, bir Sparta Prag'a Icardi gol attığında ben de yere düştüm heyecandan. Hani üstüme 3 kişi düştü yani, ama yani bazı şeyler komik duruma yol açıyor yani. Hani biraz daha böyle bunu soğukkanlılıkla karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya bence de orada şunu değineyim. Daha hatta bugün dinledim. İşte Baturay Özdemir Haş Talks'a konuk olmuş. İşte orada da böyle bir Galatasaray Fenerbahçe ne hissediyordunuz post UEFA sonrası diye, bir Fenerbahçeliymiş Baturay Özdemir. Orada bahsetti. Hani o UEFA kupası kazanıldıktan sonra Süper Kupa, hani bize Anelkalar şunlar bunlar, o birkaç sene çok tatsız geldi. Hani zaten istersen o sırada galaktik takım kur, çok da bir etkisi olmayacaktı. Yani o seviyeyi yakalayamayacağımız için. Şimdi biraz Galatasaray yine onu hatırlatıyor olabilir Fenerbahçe taraftarına. Özellikle şurada sıkıntı buluyorum. Şimdi o dönemi gören 35, 30-35 bandındaki, yaş bandındaki taraftar o dönemi gördüğü için belki bu kadar strese girmiyor, ama yeni kuşak yani açıkçası Fenerbahçe'nin büyük bir başarısını, çok dominant olduğu bir dönemi görmediği için çok erken telaşa giriyor. Atıyorum Antu diye bir zehir var. Hani her maç sonu Fenerbahçe Tete iyi oynadı falan, Tete'ye delirip şey yazan insan var. Hani Tete'yi kafana takma abi bu kadar. Tete kim yani? İsterse en iyi oynasın, en fazla 20 milyona satacak Galatasaray yarın bir gün. Hani abi Tete bile iyi oynuyor, manyak iyi oynamış diye bir Antu'ya entri girmenin manası yok. Bu kadar deli yapmaya gerek yok. Aradaki fark şampiyon olup olmamak gerçekten. Onun dışında mesela Fenerbahçe'nin ben asla anlamıyorum konferans ligine hedef olarak koymamasını. Ben
İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey.
billboardlarda belediye başkanlarının yanına Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Konferansı'nda başarılar diler diye her mahalleye asarım Kadıköy'de. Öyle bir konferans ligi moduna sokarım taraftar.
Şu
Bunu yurt
anda
olmadığını anlamıyorum.
ihtiyacı olan şey şampiyonluk değil. Avrupa'da kupa alsa Fenerbahçe bütün her şeyi kapatabilir. Yani
Kesinlikle.
hani bir de şu da var, yani sen İsmail Kartal'dasın. İsmail Kartal'la Okan Buruk spor çalışmaları enstitüsünün sınavına girse zaten Okan Buruk kazanır. Yani çok belli bir şey yani. Hani İsmail Kartal'a 3 kişi yanından dese ki bence Mert Hakan'ı al, bence Osterwold'u al, bence şunu yap dese adam kafası karışıp Rankent'i alıyor zaten. Yani hani senin zaten güvendiğin adam da çok yol var, yani çok yolu var daha gibi gözüküyor. Ve bir de şu var, mesela Rankent'ten çok eleştirdiler İsmail Kartal'ı. Girdim baktım hücuma adam almak istiyor adam. Yedekte kim var? Rankent var. Zaten bu bizim transferde kendimize nasıl sallıyorsak Fenerbahçe de kendine sallaması gerekiyor. Senin hücumda yedek kanatların şu an dışarıda kalan Cengiz, öyle düşünüyorum yani, yedekten Cengiz girebiliyor. Joshua King girebiliyor. Bir de Ryan Kent girebiliyordu. Lan Joshua King de Ryan Kent nerede oynayabilirler zaten şu anki formlarıyla? Yani senin de aslında transfer dönemini über deluxe geçirmemiş oluyorsun yani. Hani öyle bakınca öyle. Sadece mesela İsmail Kartal şeyi düşünemiyor mesela. Osterwolde'yi sol beke alıp Ferdi'yi ileri alıp Ryan Kent'i almak yerine bu hamleyi düşünemiyor mesela adam o günkü şartlarda. Ha, Rize maçında yerler çamur. Aldı İrfan'ı, aldı Mert Hakan'ı, koydu Serdar Dursun'u, çevirdi maçı. Bravo, tebrik ederiz. Çok güzel bir hareket. Hepimizi ters köşeye düşürdü. Eyvallah, ama gel gelelim. Açıklamaları, psikolojisi bana çok sağlıklı gelmiyor açıkçası. Yani kaldıramıyor gözüküyor yani. Puan kaybediyorsun, hala kazak giyiyorsun. Hoca ya kazağı çıkar ya totem yapma. Yani olmuyor bazı şeyler. Mantığıma ters geliyor benim.
Yani
Bir
o
de çok pardon şeyi de söyleyeyim. Bu sene en çok benim rahatsız olduğum şey, ben de arada zehirleniyorum. Yani Rize Fener maçı, İlhan Polut 11 açıklanıyor. İki tane 9 gol atmış adamı var. Üçüncü gol atmış adam 4 gol. 2 9 gol atmış adam geçen hafta ilk 11 oynuyor. Bu hafta ikisi de yedek çıkıyor. Hani sakat da değil, yedek. E şimdi o İlhan Palut yatıyor. Bütün timeline öyle yazıyor. Allah Allah. Ankara gücüne bakıyorsun. Tolga Ciğerci oynamamış. Vay Emre Galatasaray'a kıyak geçiyor. Ya hani ister istemez yeniliyoruz. Yani şey gibi oldu ligde. 2 ay hakemler Galatasaray'ı ittiriyor. 2 ay Fener'i hakemler ittiriyor. 2 ay Anadolu takımları Galatasaray'ı ittiriyor. 2 ay Emre Kılıçlar, Taylanlar Galatasaray yatıyor falan. Hani böyle kendi aramızdaki rekabet dışında çok büyük etmenlerle mücadele ediyor gibi bir manyaklık var yani. Hani bayağı hepimiz delirme noktasındayız. Ya geliyorsun, Fenerliler mesela bana diyor ki hakemler şöyle böyle. Ulan Galatasaray maçında Icardi yapılan Ciku'nun hareketi penaltı. Ben deplasmandayım. Penaltı mı verilmemiş, sen konuşuyorsun. Nasıl oluyor bu iş, ben anlamıyorum yani. Hani deli gibi bir şey olduk hepimiz yani. O da biraz beni rahatsız ediyor. Yani mesela maç konuşamıyoruz. Yani ilk 11 tercihini konuşamıyoruz. Daha çok eski oyuncu Galatasaray yattı minvalinde bir tartışma geçiyor aramızda. Bu da beni açıkçası üzüyor yani. Kimse Okan Buruk Bayern Münih maçını hiçbir Fenerli izlemedi mesela. Göt korkusundan. Kimse açıp onu izleyemiyor. Ama ben Norsjælland Fenerbahçe 6-1'lik maçı izliyorum mesela yani.
Yani evet işte şöyle bir şeyden değineyim ben de duruma. Burada biraz işte bizim futbol iklimimizin verdiği bu travma geçmişten gelen şu an hala sürüyor. Ama aslında şu an 3. kupanın da Avrupa'ya eklenmesiyle birlikte ben Beşiktaş'ın da mesela bu sene gerçekten bu kadar kopmaya yakın bir sezonda hani Şenol Güneş'in o maçlara biraz daha takım motive etmesini isterdim ki bence Beşiktaş'ın kadrosu da biraz daha ileriye hayal ettirebilirdi. Bütün sıkıntı probleme rağmen hani Lugano 2-0'dan maç çevirilecek bir takım falan değildi. Hani orada biraz takımı tutamadı, motive edemedi. Sorunlar çok fazla futbola etkiledi takım içindeki. Ya bu tarz şeylerle de hani işte Galatasaray'ın mottosu denir ya işte İngilizler gibi organize oynayıp yabancı takımları yenmek vesaire. Ya bütün futbolun aslında biraz buna odaklanması gerekirken biz tamamen 3 kuruşluk ligimizde bu buna çarpışsın, bu buna şampiyonluktan etsin, bu buna yaptı, bu buna şike yaptı, şu şuna yaptı gibi ufak şeylerle debeleniyoruz. Aslında çok güzel örnek Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptığı ki Fener de yapabilir hala. Avrupa'daki bu şey aslında futbol. Yani Okan Buruk'u kim takıyor Ankaragücü'nde öne bastı diye ama Bayern'e karşı oynattığı oyun işte Ilgaz Çınar bu hafta bahsetmiş. Seminerlere konu olmuş Efe'nin pro lisansında. Hani biraz bunlara odaklanması gerekiyor. Çünkü oyuncu satışı vesaire tek kurtuluş. Şampiyon Ligi geliri de hani kafa kafaya bile getirmiyor senin yıllık giderini diye düşünüyorum.
Biz ilk işte ligin başındayken bu konferans liginde öyle bir havayla başlamıştı ki bu durumlar işte Fenerbahçe, Beşiktaş şeyde Yunanistan'da final oynayacak falan filan muhabbetlerine girilmişti. Sonra gördük biz tersten. Ama ben şu anda şeyi de hani bu fikstür takviminin vesairesinin hani UEFA Avrupa Ligi şimdi önce ondan sonra oradan kalanlar playoff'tan konferans ligine sekecek falan filan. Biraz da onun etkisinin olduğunu da düşünüyorum yani ben Fenerbahçe'nin de tutup aman olmazsa olmaz işte alsak ne olacak sanki konferans ligi falan filan tribinde olduğunu zaten düşünmüyorum. Bu da en nihayetinde yani inanılmaz bir gelir kapısı. Sadece birazcık daha işte ligde Galatasaray sonuçta var ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir tık üstünde ve çok fazla ilgi oraya çekiliyor ister istemez. Bir de hani Şampiyonlar Ligi'nden daha da üst segmentten geldiği için çok hype'lanan kısım Galatasaray oluyor ama maçlar geldiğinde konferans yine Fenerbahçe'de elinden geleni yapıp ilerleyecektir. O birazcık daha şu anın azizliği bence zamanın azizliğine uğradı. Çünkü herkes onu konuşuyor. Ama dediğine katılıyorum Erkut. Şeyde de sen bir ara Çağdaş Atan'la ilgili de aynı şeyi söylemiştin. Bu teknik direktörün oyuncu seçimleriyle alakalı İBB'nin işte şeyde maç yaptığı zaman orada da yine benzer bir durum vardı.
Abi
Yine
Fenerbahçe
iki tane
maçında
oyuncu.
10
Aynen.
kişi, yedekte Mahmut Tekdemir, Josef de Souza, Serdar Gürler var. Geçen hafta Serdar Gürler ilk 11 oynamış, gol atmış. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişisin. Sarı kartlı adamların dolu ortalık. Josef var, Mahmut var. Kapanıyorsun. 2 oyuncu değişikliğiyle maçı bitirdi. Bakıyorum bir önceki hafta 5 oyuncu değiştirmiş. Bir sonraki hafta 5 oyuncu değiştirmiş. Yani hani hiçbir habercinin de basın toplantısına neden 2 oyuncu değiştirdiniz hocam diye sorduğunda duymadım. Hani Emre'ye dediler geçen bir kere Ankaragücü maçında neden Morutan'ı çıkardınız diye, dedi dedi. Yani hani laubalilik de insanları düşünüyor yani, anladın mı? Garip yani. Mesela Emre Belözoğlu Galatasaray maçından sonra, bu dünkü maçtan sonra, belki de Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu Pardon ya. Sol bek Berkan mı en iyi kadrosu? Ne oldu? Popescu yaşamıyor mu? Sağ kanat Tete. Orta saha Berkan, Kerem Demirbay mı Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu yani? Hani Torreira'nın yedek olması seni ilgilendirmez ki. Oynamadı ki adam yani. Hani biraz şey de yapıyorlar yani. Hani bahane de buluyorlar yani. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü zaten Okan'dan geçen sene 7 yemişti. Bu sene 3 de yedi. Hani 2 maçta 10 gol yemiş oldu Okan'dan. Hani biraz ezik psikolojisine de girdi. Anadolu kulüpleri zaten çok fark açılmış. Hakemler zaten çok kötü. Ve mesela VAR, bence VAR Türkiye'de şu an nasıl konuşulmuyor anlamıyorum. Abi VAR'ın mantığını, ben protokolünü falan da anlamadım. Galatasaray Ankaragücü maçında Derrick Kerr'ün yaptığı asist, Icardi'nin attığı gol var ya. Hocam hakem faul verdi değil mi? VAR çağırsın. Hakem izlesin. Desin ki ben kararımda kalıyorum. Gol değil. Bu kadar basit. Yani VAR ona karışamaz, buna karışabilir. Fırat Aydın'ı izliyorum. VAR burada devreye giremez. Niye abi? Gol mü değil mi bilmiyoruz. Hakem bir anlık görmüş ya da görememiş. Hani niye VAR çağıramıyorsa VAR'ın ne işlevi kalıyor ki? Hani onu da anlamadım. Yarın bu gece yayınlanacaktı işte. Yarın mı ne yayınlanacaktı şey.
Bu arada
Ödül.
bence
Tamam oldu.
Ödül bekliyorum ben bu yorumlarımdan dolayı.
ben son bir noktaya koyayım, sonra kültürel paslara geçelim. Ben ligin çözümünün hakemlerin maaşlarının arttırılmasından geçtiğini düşünüyorum. TFF yeni %50 zam yapmış. Hakem maaşı 30 bin TL olmuş. Arkadaşlar 30 bin TL'ye 50 bin kişiye kendinize söyletmezsiniz. Birazcık da hakemlerin cırtlamasının sebebi de bu bence. Yani
Doğru.
para çok önemli. Yoksa yok. Sendeyiz
Kesinlikle abi.
Mustafa.
Evet. Valla yoğun Süper Lig gündemi bizi biraz yormuşken çok taze olan anımıza dönmek istiyorum. Kültürel Paslar köşemizde üçümüzün beraber 2 yıl aradan sonra buluşmasını yaşadığı Münih seferimizden birazcık konuşalım istiyorum. Çok güzel bir geziydi öncelikle. Kalabalık bir grup buluştuk ve gezinin belki de en güzel taraflarından biri de Allianz Arena'da Bayern Münih Mönchengladbach maçını deneyimlemek oldu. Burada ben öncelikle sözü Barbaros'a vermek istiyorum. Onunla beraberdi bizim koltuklarımız. Erdoğanlar biraz daha ortaya daha yakındı. Sahayı daha güzel gören bir yerdeydiler. Nasıldı Barbaros'cum genel olarak? Hem Münih izlenimlerin hem maç deneyimi sence?
Abi Münih çok keyifliydi ki kışın gitmemize rağmen yine de çok keyifliydi. Hani yazın tahmin bile edemiyorum o Oktoberfest vesaire zamanları, English Garden'ın dop dolu, cız cıvıl olduğu zamanları tahmin bile edemiyorum. Benim için Allianz Arena noktasında en şaşırtıcı nokta birincisi zemin kalitesi, ikincisi deplasmanla birlikte aynı tribünde oturup alkollü bir şekilde hani bu bildiğim kadarıyla Mustafa şeyde de yok değil mi? Premier Lig'de de yok alkollü yayın. Ona rağmen insanların yani gayet sakin bir şekilde o Alman disiplini dediğimiz burada da hakim. Sakin sakin maçlarını izleyip bir aile etkinliği gibi hafta sonu işte 50 eurosunu 60 eurosunu 70 eurosunu neyse verip gelip maçını izleyip çıktığı kale arkası tribününün yine işte bayraklarla donatıldığı çok keyifli bir maçtı. Yine Bayern Münih'in de 3-1 yenmesi de iyi oldu. Biz de orada ev sahibini desteklerken yenilsek birazcık boynumuz buruk giderdik. Bir de stattan çıkış. Yani 6 farklı yerde sanırım bir çıkış vardı. İnanılmaz rahat. Hiç kimse birbirinin üstüne binmeden çok keyifli bir şekilde stadı da terk ettik. Onun dışında Münih benim için domuz sosisleri ve biradan ibaretti. Çok da keyifli geçti. Sizlerin görüşlerini de almak isterim. Hem maçla ilgili hem Münih'le ilgili.
Ya maç zaten hani 10 numaraydı. Ben de burada büyük öncülük yaptığım için kendimle ayrıca gurur duyuyorum. Maça gidelim, maça gidelim diye tutturduğum için.
Kesinlikle.
Sonrasında verilen 3-4 günlük 6 kişi FC Bayern'in sitesine girip yenileye yenileye bir şekilde bilet bulmamız da takdire şayandı. Ben maça Galatasaray formasıyla gittim. Galatasaray formasıyla giderken Bayern Münih kale arkasındaki holigan tayfanın bana hareket çekmelerine, ileri geri hareket yapmalarına tabii ki de biz sakin çocuklar olarak hiç tepki vermedik. Lafları yuttuk ama demek ki zamanında koymuşuz gibi bir güven de verdi bana Okan Hocam. Burada korkulu zamanlarda yaşamışlar. Maçla ilgili benim tabii en çok heyecanlandıran beni de bira içip maç izlemek gerçekten müthiş bir keyifti. Onun dışında statta ayrıcalık olarak gördüğüm iki tane akıllı ekranın bu scoreboardlarda maçın tamamının naklen yayınlanması, replaylerin gözükmesi bence müthiş bir şeydi. Hem seni maçın içinde tutan hem maçla alakalı her şeyi takip edebilmeni sağlayan çok önemli bir şeydi. Türkiye'de böyle bir şey yok. Onun olması bence çok önemli bir keyfi arttıran bir şeymiş. Onun dışında ben de Münih'i açıkçası aşırı beğendim. Yani English Garden gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir yerdi. Yani bir de içilecek çok güzel mekanlar vardı. Gittiğimiz pub çok keyifliydi. Steakhouse şu çok güzeldi. Ben çok domuz sevmediğim için hani mutfak olarak müthiş beğenmedim ama bir olarak Helles çok keyifli bir biraydı. 0,89 fiyat da çok iyiydi. Onun dışında kaldığımız yer güzeldi. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorduk. Zaten demir ağlarla örmüşler bütün şehri. Metrolar falan çok keyifliydi. Onun dışında ben yazın ben de çok gitmek isterim. Ama tabii beraber gittiğimiz tayfadan Kadir'le konuştuğumuzda Kadir bana şey demişti. Oha abi dedim bak yazın videosuna bak ne güzelmiş İngiliz kardım falan dedim. Bana şey dedi. Yani kanka öyle de dedi. Sonuçta dereye giriyorlar dedi. Yani noktada diğer taraftan bakınca evet. Yani Almanlar Antalya'ya gelince şok oluyorlar veya çok etkileniyorlar. Anlayabiliyorsun yani bir noktada. Çünkü orada öyle bir hani AVM, otel çok böyle bir kültür yok orada. O biraz daha bizim kapitalizmin bize sıçrayan yönleri olmuş. Ama doğasıyla, yaşamasıyla bizim gittiğimiz zamanki havası da gayet güzeldi bence. Yani kesinlikle Münih listelere yazılır. Allianz Arenalı bir Münih.
Evet, teşekkür ederim. Ben de ufak bir değineyim. Benim için de güzel yanlarından biri Sacha Boey'in ilk maçında gitmiş olmaktı. Sonradan oyuna girdi ve fena da olmayan bir performans sergilemişti. Sonra sakatlanmasına üzüldük tabii. Ama Allianz'da o atmosferde izlemek, sonra çıkışında stadın kırmızıya bürünmüş dış cephesini görmek çok etkileyiciydi bence. O açıdan gezimizin gerçekten bizi keyiflendiren, güldüren anlarından biriydi diyerek bu bölümümüzün sonuna gelelim. Özlemişiz birbirimizi, uzun uzun konuştuk. Bir takım teknik problemler yaşadık ama siz bu bölümü dinlediğinizde hepsi çözülmüş olacak. O yüzden teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Son bir
Teşekkür ederiz.
sözüm
Son bir
var.
anekdot da vereceğim. Erdoğan'la birlikte biz dönüş yolculuğunda beraberdik. En son havalimanına girmeden önce bir 60 euro, 60'ar euro kaybettik Münih Belediyesi'ne. O kısım olmasa seyahat çok daha keyifli geçecekti. Erdoğan ne düşünüyorsun 60 euro hakkında?
Ne diyelim? Helal hoş olsun diyelim. Zaten 5 gün boyunca metroya bir kuruş vermediğimiz için toplu olarak ödedik diyelim. Yani çakallık değil aslında. Ayak uyduramama olarak nitelendiriyorum biz bu yaptığımız minik hareketi. Sağlık olsun. Yani Mine'ye feda olsun. Bir 60 eurocuk da vermiş olalım.
Münih Belediyesi daha fazla metro yapsın diye biz de 60 euro hibe ettik diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Her yer şantiye zaten yapıyorlar.
O zaman affidazin diyerek bölümümüzü kapatıyoruz.
Deutschland
Bitte schön.
Fußballmeister.
Bitte schön. Danke schön.